Ayrım 23, sayfa 247, Memorandum, Anders de la Motte. 34. Bölüm. Sarac ve Natalie feribota son binenlerdi. Nereye park edecekleri gösterildi. Natalie daha kontağı kapatmamıştı ki arkalarındaki rampa iskeleden ayrıldı. Düz açık güverteye yarı dolu bile değildi. 15 araba vardı ve üçlü sıralar halinde dizilmişlerdi. Ben hızlıca bir sigara içeyim. Natalie arabanın kapısını açtığında denizden serin bir rüzgar içeri doldu. Natalie aceleyle geminin yanındaki bir bekleme odası ve bir de ufak sigara içme alanı bulunan bölüme geçti. Sarac arabada kalıp düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Enrico Sabatini'nin ismi hafızasında yeni bir yol açmıştı. Adamı hala gözünün önünde görebiliyordu. Ufak tefek, konuşkan bir adam. Büyük balık değil, muhtemelen önemsiz bir torbacıydı ama öyle tipler bile faydalı olabiliyordu. Sarac Sabatini'nin kendisine ne çeşit bir bilgi verdiğini, onun ve diğer adamın kimi ihbar ettiğini hatırlamaya çalıştı ama orada duvara tosluyordu. Adamları neden birlikte listelemişti? Ayrıca listenin 5. sırasındaki son derece gizli durumdaki Eric E. Johnson'ın rolü neydi? Sarac çakaklarına masaj yaptı. Cevaplar orada bir yerdeydi. Belki Enrico Sabatini ile konuşmak durumu biraz aydınlatabilirdi. Şu ana kadar bilgi peşinde debelenmişti. Şimdi ise birden yapbuzun birçok parçasını keşfetmişti. Ancak nasıl birleşeceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Onu en çok huzursuz eden parça Brian Hansen'di. Adamın ölümünü en ince ayrıntısına, hatta silah ateşlenmeden önce arabanın içindeki kokuya kadar hatırlıyordu. Yapbozun parçasını yerine koymadan yaptığı ilerlemeyi kimseyle, mollarla bile paylaşamazdı. Hansen'in hastanede uyandığındaki hissiyatı ile ilişkisi olmadığını umuyordu. Hala güçlü olan bir his mi bu? Affedilemez bir şey yaptığı hissi. Arabanın içindeki hava aniden bunaltıcı, nefes alınamaz bir hale geldi. Sarac camı açmak üzereydi ki kolun olduğu yerde yalnızca siyah bir cıvata olduğunu gördü. O da kapıyı açtı, bastonunu aldı ve yeşil renkli güverteye doğru temkinli birkaç adım attı. Önlerinde Vauxhall'ün ışıkları yaklaşıyordu. Sarac arabaların arasından ilerledi, rüzgardan korunabileceği bir barınak bulmak için uzak köşeye ulaşmaya çalıştı. İki katlı kabinin köşesini dönerken az daha Natalie ile çarpışacaktı. Kadının bir elinde sigara, ötekinde cep telefonu vardı. Sarac'ı gördüğünde hafiften irkildi. Yüzündeki anlık ifade hemen kayboldu. Ama bu kısa anda Sarac, onun gözlerinde korku gördüğüne yemin edebilirdi. Atıf bütün araştırmaların yöntemsel çalışma, önsezi ve bir parça şans gerektirdiğini düşünüyordu. Onun durumunda bu kazara yapılan bir arama kadar basit bir şeydi. Rico, her kimse, aşağı yukarı Pitbull'la aynı durumda gibi görünüyordu. Bu nedenle bir süreliğine şehirden ayrılmayı seçmişti. Bunun belki de Adnan'ın ölümüyle bir ilgisi vardı. Tabii kaçışının sebebi tamamen başka bir şey değilse. Her halükarda hem Eric J'ye hem de onun gizli arkadaşına giden bir yoldu. Rico'nun yaşadığı bina büyüktü, 6 katlı bir yapıydı. Ayrıca dükkanlar ve ofislerin bulunduğu bir zemin katta vardı. Atıf bir an için samanlıkta iğne aradığını hissetti. Derken dükkanlardan birinin bir spor salonu olduğunu fark etti. Bu tesadüf olamazdı. Arabayı binayı iyi gören bir yere park etti ve beklemeye koyuldu. Neyi beklediğini bilmiyordu. Rico'nun neye benzediğine dair hiçbir fikri yoktu. Soyadını bilmeden merdiven boşluklarında afiyelik yapması anlamsız olurdu. Elinden gelen tek şey izlemek ve onu buraya sürükleyen iyi şansın kendisini yarı yolda bırakmamasını ummaktı. Parasetamol kutusunu çıkarıp ağzına birkaç tablet attı ve kuru kuru yuttu. Şimdiden muhtemelen doktorun yaptığı iğne sayesinde biraz daha iyi hissediyordu. Kolundaki ve göğsündeki ağrı artık kontrol altındaydı. Yine de üzerlerindeki baskıyı hafifletmek için koltuğu biraz geri yatırdı. 15 dakika sonra binanın önüne bir taksi yanaştı ve içinden bir adam da bir kadın çıktı. Atıf kadını hayal meyal tanıyor gibiydi. Sonra onun biraz Cassandra'yı anımsattığını fark etti. Etli dudaklar, boyalı saçlar, kürk montunun altında bile belli olan aşırı büyük silikon memeler. Atıf'ın Cassandra ile Tindra'yı araması her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmesi gerekirdi. Otel odasına döner dönmez onları arayacağına dair kendine söz verdi. İkili spor salonuna girdi. Atıf cep telefonunun ceket cebinde titreştiğini hissetti, telefonu çıkardı. Cassandra arıyor. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Bir şey mi olmuştu? Tereddüt etti. Boş kaldırıma baktı ve sonra cevaplı tuşuna bastı. İşte burası Sabahattin'in ki, ortadaki kapı dedi Saraç.
Pekala, ben park edecek bir yer bulayım dedi Natalie.
Yolculuk yaklaşık bir saat sürmüştü. Saraç düşüncelere dalmış ve Natalie de içine kapanmıştı. Şehre yaklaşmalarına kadar tek bir kelime bile etmemişti. Sonra da Saraç'ın hiç beklemediği bir şey sormuştu. Bir istihbaratçının kaynağına yalan söylemesi ne kadar olağandı. Saraç prosedüre göre cevap vermiş, yalan söylemenin ya da tutamayacağı bir söz vermenin yasak olduğunu söylemişti. Yine de Natalie'nin gerçek cevabın ne olduğunu çözdüğünü hissetmişti. Elbette yalan söyleniyordu. Yalan bir araçtı. Hızlı sonuç almak için kullanılıyordu. Kaynaklar muhtemelen bunu sıklıkla fark ediyor, yine de Saraç'la çalışmaya devam etmeyi seçiyorlardı. Belki de söylediği şeylerin gerçek olmasını çok istedikleri için. Blöfünü görmedikleri sürece en azından oyunun içinde kalıyorlardı. Bir şansları oluyordu. Natalie bir köşeyi döndü, bir yükleme alanı buldu ve arabayı park etti. Dışarı çıkmaya hazırlandı.
Sen burada beklesen daha iyi dedi Saraç. Alınmazsın umarım.
Hayır hayır,
Natalie neredeyse rahatlamış gibiydi. Elbette alınmam, burada kalırım. Yardımıma ihtiyacın olursa ara. Chapstick'ini çıkarıp dudaklarının üzerinde gezdirdi. Saraç arabadan indi, montunu düzeltti, bastonunu aldı ve köşeye doğru yürüdü. Arayan Cassandra değil, Tindra'ydı. Annesinin telefonunu almış ve Atıf'ın ismini bulmuş olmalıydı. Parlak sesi Atıf'ın kulağında cıvıldayıp onun moralini yükseltti. Spor salonundaki çift kaldırıma çıktı. Adam kadının sigarasını yaktı, sonra kendisi de bir tane yaktı. Tindra telefonda tavşanlardan bahsediyordu.
Tindra, şimdi beni dinle. Amu'nun kapatması gerekiyor. Seni bu akşam arayacağım. Anlatmaya devam edersin, tamam mı?
Kadın etrafında dönüp adama el hareketi çekti.
Adını da kartopu koyacağım diye devam etti Tindra.
Ötede binanın diğer ucunda başka bir adam peyda oldu. Şişme mont, alnı kapatan yün bere, bir elinde baston topallıyordu. Sanki bir bacağı adamın istediği şeyleri yapmıyordu. Adam girişlerden birine yönelmiş gibiydi. Atıf istemeyerek de olsa Tindra'nın sözünü yarıda kesip telefonu kapadı. Bir dahaki sefer görüştüklerinde onu bir evcil hayvan dükkanına götürüp istediği tavşanı alacağına ve kendini affettireceğine dair kendine söz verdi. Araba kapısını açıp bir ayağını asfalta attı, aynı anda cep telefonunu cebine koymaya çalıştı. Şişmiş parmağı kaydı ve telefon koltuğa düştü. Atıf daha doğrulmamıştı ki kaldırımdaki kadın çığlık atmaya başladı.
Saraç 10 metre uzaktaydı ki kapı açıldı ve bir adam çıktı. Saraç onu hemen tanıdı. Enrico Sabatini'ydi. Adam dosdoğru kaldırımda durmuş, sigara içen bir çifte koştu. Palto ya da şapka giymemişti. Üzerinde yalnızca kırmızı desenli bir tişört ve kot vardı. Kadın çığlık atmaya başladığında Saraç, Sabatini'nin ayakkabı da giymemiş olduğunu fark etti.
Atıf başka bir adamın da dışarı çıktığını gördü. Saçları dikilmişti, üzerinde palto yoktu, ayakkabı da giymemişti. Söylediği ya da yaptığı bir şey kadının çığlık atmaya başlamasına sebep olmuştu. Kadın adamın tişörtündeki renkli deseni işaret ediyordu. Atıf karşıdan karşıya geçmek için bir arabanın geçmesini bekledi. Bastonlu adam da giderek yaklaşıyordu. Kadın hala bağırıyordu. Ses binalar arasında yankılanıyordu.
Paltosuz adam kadının ellerini yakaladı ama kadınla beraber bekleyen adam hemen onu itti. Dengesini iyice kaybeden adam dizüstü yere düştü. Kadın ellerini kaldırdı, hala bağırıyordu. Atıf aniden kadının ellerindeki şeyin ne olduğunu anladı. Kan diye düşündü Saraç, sabatini kaldırıma kapaklanmadan önce. İlk başta adamın tişörtünün parlak renkli bir deseni olduğunu sanmıştı. Oysa tişört aslında beyazdı. Kadının çığlıkları sokakta yankılanıyor, Saraç'ın kafasında şimşekler çaktırıyordu. Dizüstü çöküp Sabatini'nin başını kaldırmaya çalıştı. Adamın gözleri yarı açıktı ve göz kapakları titriyordu. Tişörtünün önü boydan boya kan içindeydi.
''Kapa çeneni!'' diye bağırdığını işitti birinin. Kadın derhal sustu. O ve yanındaki adam 2-3 metre gerilediler, yardım etmek için hiçbir şey yapmadan öylece durup baktılar. Kısa saçlı iri yarı bir adam Sabatini'nin yanında diz çöküp onun ıslak tişörtünü çıkardı. Saraç irkildi ve neredeyse Sabatini'nin başını bırakacak gibi oldu. Derken adamı hiçbir anısıyla ilişkilendiremediğini fark etti. Sabatini'nin karnında kaburgaların hemen altında iki bıçak yarısından koyu kırmızı kan akıyordu.
''Karaciğeri'' diye gürledi iri adam. ''Video çekmeyi kesin de ambulans çağırın be!'' Bu laf çiftteydi. İkisi de cep telefonlarını çıkarmıştı.
''Atkını versene'' dedi adam Saraca.
İri adam atkıyı top yapıp Sabatini'nin karnına bastırdı. Kumaş neredeyse anında ıslanıp koyulaştı.
''Sen...'' Sabatini gözlerini açtı. ''Siktir!''
Saracın koluna yapıştı. ''Ambulans yolda'' dedi Saraç. Aniden gözlerinin yaşardığını fark etti. ''Yoluna girecek Eriko.'' Adamın elini tutup sıktı.
''Seni kim bıçakladı?'' diye mırıldandı iri adam.
Sabatini cevap vermedi. Saracın elini sıkmaya devam etti. Hızlı ve kesik kesik soluyordu.
''Böyle o olmamalıydı. Söz vermişti.''
Uzaklardan yaklaşan bir siren sesi duyuldu.
''Kim söz verdi Eriko? Seni kim bıçakladı? Yanus muydu?''
Saraç iri adamın tepkisini hemen fark etti. Sabatini Saraç'ın ceketini yakasına yapıştı.
''Hepsi onun suçu. Hepsi Erik.''
Sabatini'nin konuşması ürkütücü bir guruldamaya dönüştü. Sesi giderek yükseliyor, binalardan sekiyordu. Sabatini Saraç'ın ceketini bıraktı. Yüzünün rengi kireç gibiydi, çenesi kasılıyordu.
''Söz vermişti.''
Atıf adamın işinin bittiğini, neresinden bıçaklandığını gördüğünde anlamıştı. Karaciğer kan doluydu ve delinirse ölüm sadece an meselesiydi. Dökülen kan her zaman olduğundan daha kötü görünürdü. Ama Atıf kaldırımdaki ve hem atkının hem de adamın elbiselerinin emdiği kanın neredeyse bir litre kadar olduğunu tahmin ediyordu. Muhtemelen aynı miktar adamın tişörtünde de mevcuttu. Kurbanın elini tutan adama baktı. İnce ve zayıf bir yüz, hokka burun, çökmüş mavi gözler. O da pek iyi görünmüyordu. Bu adam yaralı olan Eriko demişti ve Yanus'u sormuştu. Demek ki kaldırımda kan kaybından ölmekte olan kişi Rico'ydu. Rico öbür adama bir şey demişti. Atıf'ın tam duyamadığı bir şey. Atıf her şeyden çok öbür adamı ayağa kaldırıp arabasına sürüklemek ve onu Erik J. ve Yanus hakkında tüm bildiklerini anlatması için sessizce ikna etmek istiyordu. Ancak sirenler giderek yaklaşıyordu. Bir dakika içinde etraf polis ve sağlık görevlisi kaynayacaktı. Atıf omzunun üzerinden baktığında arabasına dönecek vaktinin olmadığını fark etti. Dert değildi. Sağlık merkezinde olanlardan sonra araba zaten hurdaya dönmüştü. Başka birini alacaktı artık. Doğrulup geriye doğru birkaç adım attı. Kaldırımdaki çiftin söylenenleri duymazdan geldiğini ve olan biteni cep telefonlarıyla çektiklerini gördü. Yakın çekim için ölen adama ağır ağır yaklaşıyorlardı. Avlanan çakallar gibi görünüyorlardı. Atıf'ın şansı varsa sadece sırtını çekmiş olmalılardı. Aksi durumda bir değil iki cinayetten şüpheli olacaktı. Yapabileceği pek bir şey yoktu. Yavaşça birkaç adım attı ve en yakın köşeye yöneldi. Natalie siren seslerinin yaklaştığını duydu. Sigarasını hızla söndürüp cebinden telefonunu çıkardı. Cevapsız çağrı ya da mesaj yoktu kahretsin.
Richard bilgiyi Em'i vermişti. Telefonu kapatmadan önce bir teşekkür bile etmemişti. Peki şimdi Natalie ne yapacaktı? Sarac'ın peşinden mi gidecekti? Bir polis arabası hızla yanından geçti, sonra bir tane daha. Sirenler aniden kesildi. Her ne oluyorsa çok yakında hemen köşeyi dönünce olmaktaydı. Natalie o yana doğru bir iki adım attı, sonra durdu. Belki de merakına bir iki dakika hakim olup Sarac'ı beklese daha akıllıca olacaktı. Ama ya ona bir şey olduysa? Ya sirenler onun için çalıyorsa? Siyah şişme montlu uzun boylu bir adam Natalie'den önce köşeyi döndü. Yarı koşuyor, tuhaf bir biçimde neredeyse sendeliyordu. Pantolonunun bacaklarından birinde koyu kırmızı bir leke vardı. Adamın gözlerindeki bir şey ve yüzündeki sabit ifade Natalie'ye onu takip etmesini söyledi. Natalie kaşlarını çattı. Roslax Gatan'daki cinayetin betimlemesini düşündü. Koyu renk giysili iri yarı bir adam. Richard'ın aradığı adam bu olabilir miydi? Janus diye bilinen. Eğer öyleyse Natalie'ye piyango vurmuştu. Richard'ın tepkisini düşününce Natalie'nin nabzı hızlandı. Cep telefonunu kaldırıp yüksek sesle ıslık çaldı. Adam içgüdüsel olarak arkasını döndüğünde Natalie hızla birkaç fotoğrafını çekti ve sonra da köşeye doğru koşmaya başladı. Sarac kaldırımda oturuyordu. Sabatini'nin elini tutuyor, sağlık görevlilerinin hummalı çalışmalarına rağmen elin soğuduğunu hissediyordu. Sonunda Sabatini'yi ambulansa bindirirlerken onu bırakmak zorunda kaldı. Polis çoktan olay mahallini kordon altına almakta, mavi beyaz plastik şeritlerini çekiştirip neredeyse bütün bloku mühürlemekteydi. İki memur kavgacı çiftle konuşuyordu. Şimdi kollarıyla birbirlerini sarmışlardı. Daha fazla sayıda polis Sabatini'nin yaşadığı apartmanın kapısını açmış, silahları çekili vaziyette içeri dalmak üzereydi. Sarac ağır ağır ayağa kalktı, pantolonundaki lekeleri elinden geldiğince sildi. Tanrı aşkına, gözünü elinin tersiyle sildi. Birisi onu kolundan yakaladı. Sen olayı gördün değil mi? Bir polis memuresiydi. 25 yaşından büyük olamazdı. Sarac'ın tanıdığı biri değildi. Kadının onun pantolon ve paltosundaki kan izlerine baktığını gördü. Bizimle merkeze gelmenizi rica edeceğiz. Sarac gözaltına alındı. Ne yapayım? Natalie polis şeridinin yanında durmuş, Sarac'ın polis otosunun arkasına bindirilişini izliyordu. İyi görünüyordu, bu en azından rahatlatıcıydı. Ama geri kalan şeylerin anlamı neydi? Mesajına bir dakika geçmeden yanıt aldı. Şimdilik bekle, R. Bu ne demekti, şimdilik ne kadar bir süreydi? Richard'ın mesajları konuşmasından bile daha kısaydı. Natalie isimlerinin tamamını bile yazmaya üşenen tiplerden nefret ederdi. Peki şimdi ne yapması gerekiyordu? Sarac fotoğraflara bakıp aradıkları adamı teyit etse Natalie görevini tamamlayabilirdi. Ama bunun yerine bir polis arabasında götürülüşünü seyrediyordu. Araba yolculuğu yalnız birkaç dakika sürdü. En yakın polis merkezi sadece birkaç blok ötedeydi. Nezarethanenin kapısının açılmasını beklerken kadın memurun telefonu çaldı. 1947 Andren dedi kısaca. Sonra hattın diğer ucundaki kişiyi dinledi. Pekala dedi. Kapı şimdi açılmıştı ama kadın meslektaşına beklemesini işaret etti. Anlaşıldı, geliyoruz. Kadın telefonu kapattı. Başkası kaptı dedi meslektaşına. Onu dosdoğru Kronoberg'deki merkeze götüreceğiz. Sürücü arabayı ters vitese alıp sokağa geri çıktı. Bir U dönüşü yapıp trafiğe daldı. Arayan kimdi diye sordu erkek memur. Horns Gatan'a vardıklarında. Cinayet bürodaki nöbetçi dedektif mi? Sonra anlatırım. Kadın polis Sarac'a yan gözle uzun uzun baktı. Polis merkezine yolculuk 10 dakika sürdü. Sabatini'nin kanı hala Sarac'ın ellerinde ve elbiselerindeydi. Ağlamasını durduramıyordu ve her burdunu çekişinde kadın polis ona pek hoşuna gitmeyen bir şekilde bakıyordu. Sanki bir yabancı için ağlamasının gülünç olduğunu düşünüyordu. Ama Sabatini bir yabancı değildi. Yeraltı garajına girdiler ve nezarethane bölümüne çıkan asansörün önünde durdular. Onları bir kadın ve bir erkek karşıladı. İkisi de üniformalıydı. Biz hallederiz dedi kadın. Tamam dedi üniformalı memurlardan biri. Kaydını da mı siz alacaksınız? Pantolon cebinden bir not defteri çıkardı.
Tüm detaylar bizde var zaten diye araya girdi üniformalı kadın. Yardımın için teşekkürler 1947.
Kadın Sarac'ı kolundan nazikçe tutup asansöre doğru götürdü. Ancak doğrudan nezarethane birimine çıkan asansöre binmek yerine garajın ilerisindeki daha ufak bir asansöre doğru yürümeye devam ettiler.
''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Sarac, sesinin ne kadar sönük çıktığını fark ederek.
''Görürsün'' dedi kadın en üst kat düğmesine basarken. Çıktıkları koridor terk edilmiş gibiydi. Tavandaki ışıkların yalnızca yarısı yanıyordu. Koridor boyunca yerlerde kağıt ruloları ve plastikler saçılıydı. Her yer boya kokuyordu.
Sarac'ı küçük odalardan birine soktular. Birbirine bakan iki ofis sandalyesi, tek pencere, kapalı jaluzi, başka bir şey yoktu.
''İçecek bir şey ister misin?'' diye sordu kadın. Sarac evet anlamında başını salladı. Aniden fena susamış olduğunu fark etmişti. Kadın meslektaşını odada bırakıp dışarı çıktı. Sarac uzaktan gelen bir su sesi duydu. Sonra kadın geri döndü ve Sarac'a bir bardak uzattı.
Teşekkürler.
Sarac bardağı kaldırdı, gözlerini kapadı ve büyük yudumlar aldı. Sabatini'nin can çekişen halini zihninden silmeye çalıştı. Gözlerini tekrar açtığında ona eşlik eden ikili gitmişti. Onların yerine karşısındaki sandalyeye bir adam gelip oturmuştu. Sarışın, iyi giyimli, çocuksu görünümlü biriydi. Sarac onu hemen tanıdı.
''Merhaba David'' dedi adam. ''Benim adım Oscar Valin. Ama bunu zaten biliyorsun. Biz eski ahbabız.''
23. ayrımın sonu. Sayfa 257.